Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizde 26. Lema İhtiyarlar Risalesi'nin 8. ricasının sonunda Bediüzzaman Hazretleri dünyanın mahiyetini anlatan bir tahlil yapıyor. İnşallah orayı okuyacağız, orayı inceleyeceğiz. Ehli imana bakan boyutuyla özellikle dünyanın mahiyetini anlamaya çalışacağız. Sonra ekser nasın aşık ve müptela olduğu dünyaya baktım. Nuru Kur'an ile, Kur'an'ın nuruyla gördüm ki birbiri içinde üç külli dünya var. Birisi Esma-i İlahiye bakar, onların aynesidir. İkinci yüzü ahirete bakar, onun mezrasıdır. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar, ehli gafletin melabegahıdır. Evet, üç külli dünya var. Kur'an nuruyla bakıldığında dünyanın mahiyetini anlamaya Kur'an'dan imdat edilerek çalışıldığında üç külli dünya gördüm diyor. Bu zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde de geçen bir ifade. Dünyanın üç yüzü var. Birisi Esma-i İlahiye bakar, onun tecelligahıdır. Diğeri ahirete bakar, onun tarlasıdır. Bir de ehli gafletin melabegahı, oyun oyuncak yeridir dünya. Şimdi biz bu dünyayı ne şekilde değerlendirmemiz lazım? Dünyayı seversek hangi yönlerini sevmemiz lazım? Dünyanın hangi yönüne itibar etmemek gerekir? Birinci, ikinci yüzü bizim açımızdan nasıl faydalı? Üçüncü yüzü ise ne derece zararlı olduğunu İlerleyen cümleler içerisinde gayet güzel bir şekilde inşallah anlayacağız. Evvela Esma-i İlahiye'den bahsedelim. Esma-i İlahiye Cenab-ı Hakk'ın isimleri. Esma-ül Hüsna diyoruz ya, Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri. Üstad Hazretleri 32. sözün 3. mevkıfında İsra suresinin 44. ayetini izah ediyor, onun sırlarını açıklıyor ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Orada geçen bir ifadesi var. Diyor ki bütün mevcudatın hakaiki, bütün kainatın hakikati Esma-i İlahiye'ye istinad eder. Yani bütün varlık alemindeki her şey Esma'nın tecellisidir. Esma-i İlahiye'ye dayanır. Her şeyin hakikati bir isme veyahut çok esmaya istinad eder. Bir şeyin hakikati, bir ismin tecellisi veya pek çok ismin aynı anda veya farklı zamanlarda tecellisiyle mümkündür. Dolayısıyla her şeyin hakikati esmaya bakıyor, esmaya dayanıyor, Esma-i İlahi'nin tecellisiyle vuku buluyor ila ahir. Yine 4. Şua Ayet-i Hasbiye Risalesi'nde Üstad Hazretleri nasıl ki ruh cesede hayat veriyor, lafza mana hayat veriyor. Aynen onun gibi şehadet alemine hayat, ruh ve mana kazandıran hakikat ise Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sıdır, Esma-i İlahiye'dir buyuruyor. Esma'nın 99 olduğu hadis-i şerifte geçiyor. Cevşen'e baktığımızda 1001 olarak Esma-i İlahiye'yi görüyoruz. Ama bazı alimler de demişler ki 99 da değil, 1001 de değil, sonsuzdur Esma. Çünkü Esma'nın tecellisinde farklılıklar oluyor. Mesela Kadir ismi gözde ayrı tecelli ediyor. Güneşte ayrı tecelli ediyor. Sinekte ayrı tecelli ediyor. semada ayrı tecelli ediyor. Dolayısıyla gözde tecelli eden Kadir ismi başka, sinekte, semada, güneşte tecelli eden Kadir ismi başkadır. Öyleyse bütün isimlere bu manada bakılırsa, mesela Rab ismi, Rabbus semavati vel ard, semayı da arzı da terbiye eden Rab ismi var. Rabbul cibal, dağları da, Rabbul bihar, denizleri de terbiye eden Rab'tır. Dolayısıyla zerreden güneşe her şeyi terbiye eden Rabbul alemindir. Dolayısıyla Rab isminin sadece Rab'tır veya Rabbus semavat vel ard'tır veya Rabbul bihar, Rabbul melek vel can vel ins, meleklerin de Rabbi, cinlerin de terbiyecisi, insanları da terbiye eden Rab ismidir. Öyleyse bu noktayı nazardan bakıldığında esma sonsuzdur denilmiş. Evet, anlaşılıyor ki yeryüzü, dünya, kainat, özellikle içinde yaşadığımız dünya, esma ilahiyenin, Allah'ın güzel isimlerinin tam cevelan yeri, tecelligahı, aynesi esmanın adeta. Peki Cenab-ı Hak bundaki maksadı nedir? Aslında bu fıtratın, hılkatinin, mahlukatın, yaratılışının cevabı. Hadis-i Kutsi'de geçiyor malum. Küntü kenzen mahfiyen fehalaktül halkı liya'rifuni. Yani Cenab-ı Hak buyurmuş, ben gizli bir hazineydim. Mahlukatı yarattım ta kendimi bileyim ve bildireyim. Yani Cenab-ı Hak kendini bildirmek, o gizli hazineleri bize açmak için kainatı, dünyayı yaratmış. Peki onu bilmek için biz nasıl bir yol takip edeceğiz? 11. sözde geçen bir ifade, senin fıtratında vaaz edilen cihazatın anahtarlarıyla, yani insan fıtratında Allah anahtarlar yaratmış. Duygular ayrı bir anahtar, göz ayrı bir anahtar. İşte ağza ve cihazatımız hepsi ayrı ayrı anahtarlar mahiyetinde. Bu anahtarların her birisi ayrı bir hazineyi açıyor. Hangi hazineyi açıyor? Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin gizli definelerini açmaktır senin vazifen. Bu ağza ve cihazatta diyor Üstad Hazretleri. Dolayısıyla bize verilen ağza ve cihazat da tam da Cenab-ı Hakk'ı tanımaya uygun bir fıtratta yaratılmış. Yani Esma-i İlahiye hazinelerini, definelerini açmak için uygun ağza ve cihazat, hisler, duygular Cenab-ı Hak bize ihsan etmiş. Peki ne yapacağız? Hazineleri açıp, Esma-i İlahiye definelerini açıp Zat-ı Akdes'i tanıyacağız. Anlıyoruz ki Allah dünyayı Esma-i İlahi'nin tecelligahı yapmakla bize kendini tanıttırmak istiyor. Biz de o Esma-i İlahi hazinelerini bize verilen cihazatla onları anahtar yapıp açacağız ta ki Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilelim. Peki nasıl bir yol takip edeceğiz? Esma'ya ulaşma noktasında Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellilerini, Cenab-ı Hakk'ın fiillerinin tecellilerini, sıfatların tecellilerini tetebbü ederek, müzakere mütala ederek o kapıyı, marifetullah kapısını açabiliriz. Nasıl ki Selimiye'ye baktığımızda, incelediğimizde özellikle uzman bir gözse bu inceleyen kişi, Mimar Sinan hakkında malumat sahibi olabilir veya Mimar Sinan hakkında bir kitap yazabilir. Selimiye'yi izleyen, inceleyen uzman birisi. Aynı şekilde Mevlana'yı tanımak için Mevlana'nın Mesnevi Şerifini de baştan sona derinlemesine okumak gerekiyor. Aynı şekilde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin nasıl bir alim olduğunu, işte kelam sahasında, işte ilim sahasında, İşte tefsir dalında nasıl kudretli, mütehassıs bir zat olduğunu anlamak için de Risale-i Nur külliyatına hakim olmak gerekir. Risale-i Nur'u okumadan, Risale-i Nur'u anlamadan, Risale-i Nur'dan bir haber olarak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hakkında yorum yapmak, daha doğrusu Bediüzzaman Said Nursi'yi tanımak mümkün değil. Yunus Emre'nin şiirlerini okuyarak da Yunus Emre'nin dünyasına girebiliriz. Onun şahsiyeti hakkında, karakteri hakkında, duyguları hakkında, ilmi hakkında, imanı hakkında, izanı hakkında onun şiirleri bize ipuçları verecektir. Ondan anlayabiliriz. Yani dolayısıyla onu tanımak için yine onun eserine müracaat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde resimlerinden Picasso'yu tanıyabiliriz. Aynı şekilde heykellerinden Michelangelo'yu tanıyabiliriz. Öyleyse Allah'ı tanımak için de ne yapmamız gerekiyor? Yeryüzü sayfasını, gökyüzü sayfasını, kainatı, dünyayı, yani bu Esma İlahi'nin tecelligahı olan sanat eserlerini, dünyayı, o dünyadaki sanat eserlerini incelemek gerekiyor. Sanat, sanatkarı icap etmesi yönüyle. O sanatta tecelli eden bir esma, belki bin bir esmaya ulaşma noktasından Allah'ı tanıyabiliriz. Evet, peki dünyanın ikinci yüzü neydi? Ahirete bakar, onun mezrasıdır dedi. 10. sözde geçen ifadesi ise şöyle. Şüphesiz dünya bir mezradır, mahşerse beyderdir, yani harmandır. Cennet ve cehennem ise birer mahzendir. Mezra tarla demek. Ya nasıl ki tarlada çıkan mahsulat harmana gidiyor. Harmanda o mahsulat çöpünden, sapından ayrılıyor. Sonra ayrıldıktan sonra diyelim ki buğday nereye gidiyor? Ambarlara gidiyor. İşte ambarlara depolanıyor. Saplar da onlarla beraber aynı yere girmiyor. Onlar da başka yerde depolanıyor. Aynen onun gibi dünya tarlasından çıkan mahsulat mahşer meydanına, mahşer harmanına dökülecek. Sapı, çöpü bir tarafa o mahsulatın ayrılacak. İyi güzel tarafı, faydalı tarafı bir tarafa ayrılacak. Yani güzel ameller, salih ameller ayrılacak. Günahlar, haramlar, isyanlar, küfür, dalalet ayrılacak. Dolayısıyla onlar da kendi layık oldukları yerleri veya mevkileri bulacaklar. Cennet ve cehennem alemi böylece vücut bulmuş olacak. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar, ehli gafletin melabegahıdır. Evet, bu yüz bize göre değil tabii ki. Ehli imanın dünyası değil. Bizim dünyamız, dünyadaki nasibimiz, Esma-i İlahi'nin tecelligahı olması noktasından ve ahiretin mezrası, tarlası olması noktasındandır. Diğer yüzüne biz bakmıyoruz. Oraya baktıysak, orada vakit zayi ettiysek, oraya ayağımız kaymışsa derhal oradan kurtulmanın yollarını aramalıyız, tövbe istiğfar etmeliyiz ve ilk 200'e dönmeliyiz ehli iman olarak. Çünkü o yüzde insanlar dünyayı oyun yeri olarak görüyorlar. Dünya bir imtihan yeridir. Dünya ebedi hayatı kazanmak için bize verilen bir ganimettir. Dünya ahireti kazanma yeridir. Onların alemlerinde, dünya görüşlerinde, üçüncü yüzde yaşayanların dünya görüşlerinde böyle bir düşünce ve metot yok. Veya Allah'ı tanımak için dünyaya bakmıyorlar. Gününü gün etmek için, eğlenmek için, kam almak için, bir daha gelinemeyecek bir fırsat olarak dünya hayatı telakki ediliyor. Ve dolayısıyla nefsani, şehvani bir bakış açısı var. Hevai bir bakış açısı var. Yani insanlar nefsine, şehvetine, hevasına, günahlara, gaflete tabi oluyorlar. Allah'a, Kur'an'a tabi olma durumu söz konusu değil. Bu üçüncü yüz, ehli dünyaya bakar, ehli gafletin Allah'tan, ahiretten gaflet edenlerin melabegahı, oyun yeridir denilmiş. Ayetlerde geçiyor. En'am suresi 32. ayet. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Cenab-ı Hak buyuruyor. Burada dünya hayatını oyun ve eğlence olarak benimseyenlere bakan bir boyut bu. Bir de bir başka ayette biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyuncak olsun diye yaratmadık buyuruyor. Enbiya suresi 16. ayet. Bu da bize bakıyor. Yani bazıları dünyaya oyun, eğlence olarak bakıyorlar. Evet doğru, onlar için dünya böyle. Biz de oyun ve eğlence olsun diye dünyaya gelmedik. Yer, gök ve ikisinin arasındaki şeyler oyun ve eğlence için yaratılmadı diyoruz. Ne için yaratıldı? Esma-i İlahiye'nin tecelligahı olması cihetinden, ahirete mezra olması cihetinden, Allah'ı tanımak, ahireti kazanmak için dünya yaratıldı diyoruz. Sanki burada Üstad Hazretleri'nin beyan ettiği dünyanın üç yüzünü ayetler de aynı şekilde izah ediyor. Dolayısıyla zaten Üstad Hazretleri ayet ve hadisleri şerh ederek bu hakikatleri bize ders veriyor. Bir başka ayette En'am suresi 91. ayet. Allah de sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Yani Allah'tan, ahiretten, yaratılış vazifesinden gaflet edenler bu dünyayı bir oyun, bir eğlence sanabilirler. Onlar oynasınlar. Belli bir süre oynayabilirler. Çünkü imtihanın gereği budur. Sınavda kendisine verilen soruları öğrenci isterse cevaplamayabilir. İsterse sorulara cevap vermek yerine resim de yapabilir. İsterse öğretmenine hakaret içeren sözler de sınav kağıdına yazabilir. Sınav olmak budur. Yani sınav bittiğinde bunun hesabı sorulur. Dolayısıyla burada ehli gaflet istediği gibi günah havuzlarında oynayabilirler. Ama sen Allah de, sen dünyanın ilk iki boyutunda atmosferinde nefes almaya devam et. Esma-i İlahiye ayna olması noktasından Allah'ı tanı. Marifetullah'ta terakki et. Muhabbetullah mertebelerinde yüksel, yücel. İşte marzi ilahi cihetine geç. Yani artık ben bu adımı atıyorum ya, benim bu adımımdan acaba Rabbim razı mı değil mi diye her şeyi Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre tartacak şekilde hayatını tanzim et. Allah de, sakın ha onların daldıkları şeylere girme, onlar bırak oynasınlar. Hikem-i Hatayiye'nin içinde geçen bir veciz ifade var. Diyor ki, ey mürit Allah de et terki siva, oynasın havzında varsın ziheva. Bu ayetin meali gibi. Sen Allah de masivayı terk et. Allah'a perde olan, Allah'ın muhabbetini engelleyen, Allah'a ibadeti engelleyen, Allah'ı tanımaya mani olan şeyleri terk et. Ama ziheva, heva sahipleri havuzlarında, günah havuzlarında, gaflet havuzlarında oynamaya devam edecekler. Varsın oynasınlar ama sen onların arasına katılma. Evet, hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Adeta insanlar adedince dünyalar birbiri içine girmiş. Fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Bunu muhtelif yerlerde üstadımız izah ediyor. 17. lemada izah ettiği veçhiyle, mesela diyor, senin elinde bir ayna var. Sen o aynayı bir saraya tuttuğunda senin de bir sarayın olur. Niye? Aynanın içinde bir saray var ve o ayna sana ait. Aynanın istifadesi nispetinde saraydan bir cihette istifade edebilirsin. Aynan kametince, aynan kıymetince, aynanın güzelliği, işte sarayı yansıtması, kalitesi cihetince sen de saraydan istifade edebilirsin. Ama ayna kırılsa, dolayısıyla senin sarayın da herc merc olur. O da kırılır. Orada da karışıklık olur. Orada da saray kırılmış, yıkılmış gibi görünür. Niye? Ayna kırıldı. Ayna tuz buz olsa, yok olsa artık senin sarayın falan yok demektir. Şimdi aynen öyle de saray işte bu dünya. Bizim hayatımızsa ayna. Ayna kırıldığı zaman sarayın varlığının hiçbir bizim açımızdan faydası, esprisi yok. İşte dünya ne kadar devamlı daimi de olsa biz faniyiz. Hayatımız ne yapabilir? Her an bitebilir ve o dünyadan istifademiz kesilebilir. Bunun şuurunda olmalıyız. Yoksa daimi devam eden, hiç yıkılmayacak bir dünyada yaşıyorum zannetmek bir vehimdir, evhamdır. Ehli gaflet böyle zannedip dünyasına perestiş eder, diyor Bediüzzaman Hazretleri. Mesnevi Nuriye'de geçen bir ifadeyi paylaşmak istiyorum. Ey nefsi emmare, kötülüğü emreden nefis, yani dünyayı daimi zanneden, işte dünyanın zevklerine aşık olup müptela olan, nasıl olsa hiç bitmeyecekmiş gibi dünyadan lezzet alma iştihasında olan, derecede kötü olan nefsim. Katiyen bil ki senin hususi ama pek geniş bir dünyan vardır. Sana ait bir dünya var, sana özel bir dünya var. Bütün insanların ayrı ayrı dünyaları var. İşte o ayna misali, kimisininki çatlaksa onun dünyası biraz daha böyle mutsuz gibi. Kimisinin aynası son derece pürüzsüzse dünyayı göstermesi cihetinden daha güzel ve kaliteli bir hayat yaşıyor gibi. Herkesin bu dünyadan hayatının nispetinde, hayatının kalitesi nispetinde, duygularını işte güzel kullanması nispetinde bir şeyi var, istifadesi var. Herkesin bir dünyası var. Herkesin kendine özel bir dünya var. Hususi dediği bu. Ama pek geniş bir dünyan var diyor senin ey nefis. Hususi ama pek geniş bir dünyan var. Amal, emeller, ümitler, taallukat, ihtiyacat üzerine bina edilmiştir. İşte planlarım var, programlarım var, hedeflerim var. Tayin ettiğin, takdir ettiğin, ulaşmak istediğin şeylerin var. Hususi dünyanın. İşte çoluğum, çocuğum ne olacak? Eşim, akrabam var. Bunlarla ilişkilerim var. İhtiyaçlarım var. Yarınım ne olacak? İşte yarın şu ihtiyacımı da, şu ihtiyaçlarıma da ulaşmam lazım. İşte hayalin gittiği yere kadar ihtiyaç dairesi genişliyor malum. Dolayısıyla böyle bir geniş, büyük bir dünyam var. Peki o dünyanın temel taşı ve tek direğin nedir? Senin vücudun ve senin hayatındır. O geniş dünyanın temel taşı ve direği senin vücudun ve senin hayatındır. Evet, halbuki o direk kurtludur. O temel taşı da çürüktür. Hulasa esasen fasit ve zayıftır. Yani bunun temeli çürüktür, bozuktur, zayıftır. Ya buna bel bağlanmaz. Daima harap olmaya hazırdır. Evet, bu cisim, bu vücut binası ebedi değil, demirden değil, taştan değil, ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Et ve kemik gibi nazik şeylerden teşekkül etmiştir. Ani olarak senin başına yıkılıyor, altında kalıyorsun. Nasıl ya? İşte bak, bak zamanı mazi senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir. Geçmiş zamana bir kabristan olarak bakabilirsin. O kabristan içinde şu dakikada vefat etmiş kişi de var, Hazreti Adem de var. İstikbal zamanına da geniş bir mezaristan olarak bakabilirsin. İstikbal yani şu dakikadan sonraki dakika ve ta kıyamete kadar olacak dakikalar, seneler, asırlar neyse O da yine büyük bir kabristandır. Seni, senin emsalini, şu anda yaşayan arkadaşlarını, dostlarını, senin sülbünden gelecek nesilleri ve diğer bütün insanoğlunun nesillerini de içine alacak. Kıyamet gününün son gününde, son dakikasında yaşayacak veya doğacak insanları da içine alacak, yutacak büyük bir kabristan olarak istikbale bakabilirsin. Dolayısıyla Hula ne diyor? Bugün sen iki kabrin arasındasın, artık sen bilirsin. Yani mazi ve müstakbel, istikbal kabirleri arasındayız şu anda. Artık sen bilirsin. İstersen dünyaya perestiş etmeye, dünyaya daimi nazarıyla bakmaya devam edebilirsin. Ama bu vehimdir. Ama bu gaflettir. Evet. Ehli gaflet kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumi dünya gibi daimi zannedip perestiş eder. Halbuki ayna kırıldığı zaman sarayın bekası sana kıymet vermiyor. Çünkü senin de sarayın ayna kırıldığı için elinden gidiyor.